Tekrar. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Bize ulaşabileceğiniz değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabileceğinizi hatırlatın. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, okuldayken aralarında aşk başlayan, Hüsn ile Aşk'ın hikayesini mesnevi tarzında yazan Şeyh Galibi ve ünlü eseri Hüsn-ü Aşk'ı konuşacağız bugün değerli hocamızla. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ebu Bekir Sıddık Şahin bizlerle birlikte olacak programımızın ilk bölümünde. Yaşayan Türküler köşemiz de Hayatın Sesleri sürecek. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alıyoruz.
Uzaklara bakarken ardından gitme kal diyemedim. Gidiyorsun bilmediğim uzaklara bakarken ardından gitme kal diyemedim. Bu ayrılık birçok şeyi aldı götürdü benden. Dostlarım sordular o gitti diyemedim. Ayrılık birçok şeyi aldı götürdü benden. Dostlarım sordular o gitti diyemedim. Diyemedim, diyemedim, diyemedim, diyemedim. Bakarken ardından gitme kal diyemedim. Akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız. Her şey anlamsız yarım kaldı aşkımız. Akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız. Seviyorum, seviyorum, seviyorum diyemedim. Gururum engel oldu. Seviyorum diyemedim, diyemedim. Diyemedim, diyemedim, diyemedim. Bakarken ardından gitme kal diyemedim. Müzik uzaklara bakarken ardından gitme kal diyemedim. Şimdi her şey anlamsız, yarım kaldı aşkımız. Akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız. Her şey anlamsız, yarım kaldı aşkımız. Akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız. Seviyorum, seviyorum, seviyorum diyemedim. Gururum engel oldu, seviyorum diyemedim. Diyemedim, diyemedim, diyemedim, diyemedim. Bakarken ardından gitme kal diyemedim.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ebubekir Sıddık Şahin bizlerle birlikte. Sayın Şahin, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Bugün değerli hocamızla hem Şeyh Galip'i hem de o ünlü eseri Hüsnü Aşk'ı konuşacağız. Öncelikle değerli hocam, Şeyh Galip'le başlayabilir miyiz? Bize onu anlatmanızı rica edebilir miyiz?
Şeyh Galip, divan şiirinin son büyük zirvesi olarak tanımlanıyor. Hakkında pek çok çalışmalar yapılmış. Özellikle Hüsnü Aşk eseri dolayısıyla günümüzde dahi o eser etkisinde yeni eserler verilen, hı hı, ve divan şiirinin en son, en büyük şairi olarak biliniyor. 1117 Hicri miladi 1757-58 yılında İstanbul'da dünyaya geliyor. Onun doğumuna eseri aşk ibaresini tarih düşüyorlar. Tarih düşürme geleneği, bildiğiniz gibi, bir olaya, bir tarihi hadiseye bir mısra veya ibareyle, bir kelime grubuyla, ebced hesabıyla düşürülen tarihtir. Eseri aşk ibaresinin harflerini saydığımızda İşte 1171 yılı çıkıyor. Hı hı. Bu tarihlendirme...
Çok anlamlı aslında, evet, değil mi değerli hocam?
Evet, yani böyle bir kültürümüz var bizim. Özellikle bina yapılarındaki abidevi yazılarda ve mezarlarda gördüğümüz şiirlerin çoğu bu geleneğin bir şeyi. Hı hı. Böyle belli bir kültür dairesinde yetişmiş, bir zevk seviyesinde yetişmiş insanlar o tarihi hadiseyi sözle de tarihe geçirme düşüncesiyle böyle bir sanat geliştirmişler. Sözün harflerinin değerini ortaya koyan bir sanat diyelim. Eseri aşk demişler doğumuna. Babası Mustafa Reşit Efendi Şeyh Galip'in. Annesinin adı Emine Hanım. Eğitim hayatı baba ocağından başlıyor. Osmanlı'da eskiden genelde böyle bir şey var. Aileden ilk dersleri alıyor. Babasından Tuhfe-i Şahidi diye Farsça bir sözlük dersi alıyor. Yani kayıtlar bunu gösteriyor. Daha sonra düzenli medrese eğitimi olduğuna dair kaynaklarda bilgi yok. Fakat babası bir Mevlevi. Kendisi de küçük yaşta Mevlevi dergahında
yetişiyor.
O ortamda yetişiyor. Evet. Belli bir yaşa gelince bir Mevlevi adeti olarak çile doldurma gerekiyor. Ve çile doldurmak için Konya'ya gidiyor. Orada bir süre kaldıktan sonra babasının, annesinin ricası üzerine şeyhlerinden izin alınarak İstanbul'a geliyor. İstanbul'da Yenikapı Mevlevi Hanesi'nde tamamlıyor çilesini. 1001 günlük bir çile. Çile kelimesi 40 sayısından türemiş ilke.
Yine ebced hesabıyla değil mi?
Yok. Yani çil kelimesi Farsça. 40 demek. Çile 40'lı demek. Hı hı. Ama Mevlevilikte böyle bir şey var. 1001 günlük bir çile. Bu çileyi tamamlayan kişi dede unvanını kazanıyor ve Galip Dede oluyor. Tabii bu yaşlarda çileye girmeden önce şiirle ilgileniyor. Hatta 24 yaşında divanını tamamlıyor. Üzerinde konuşacağımız Hüsnü Aşk adlı eserini de 26 yaşında tamamlıyor. çileye girdikten sonra şiiri bırakıyor 1001 günlük bir sürede. Sonra tekrar bu defa Galata Mevlevihanesi'nde, kule kapısı da denen Galata Mevlevihanesi'nde postnişin oluyor. 1205-1791 senesinde. Hı hı. Yani 18. yüzyılın son çeyreğinde diyelim. Toplam 8 senelik bir postnişinlik, şeyhlik süresi var. 1213 3 Ocak 1799'da çok genç yaşta, 42 yaşında vefat ediyor. Dedik Türk edebiyatının son büyük zirvesi. Bu unvana 42 senede kavuşuyor ve ömrünü tamamlıyor. Onun vefatıyla ilgili çeşitli spekülasyonlar, çeşitli rivayetler söz konusu. Ama ispat edilebilir şeyler değil bunlar. Genç yaşta aslında belki o dönemin pek çok insanı için de bu şeyi söyleyebiliriz. Mesela ondan sonra yaşamış 19. yüzyılda İzzet Molla var. Keçecizade İzzet Molla. O da 44 yaşında vefat ediyor. Fakat onun bu ani ölümü tabii çok etkili oluyor. 3 tane çocuğu kaydediliyor kaynaklarda. Ahmet, Muhammed diye iki oğlu ve bir de Zübeyde diye bir kızı var. Hı
hı. Hocam son dediniz yani divanın son.
Son büyük şair.
Son büyük yani, şairi. Neden son olarak nitelendiriyoruz?
Ha yani Şeyh Galibi böyle zirve şairler arasında saydığımızda son büyük zirve diyoruz. Aslında ondan sonra da devam ediyor. Evet. 19. yüzyıl işte Tanzimat'a kadar hani bu gelenek divan şiiri geleneği devam ediyor ama ve hatta daha sonra da yani günümüzde de işte aruzla şiir yazan şairler var ama bu bir geleneğin artık şeyi sayılır.
O zirvenin sonu gibi.
O şeyin sonu yani evet. Şeyh Galip son
kimden
büyük şair sayılıyor.
Şeyh Galip daha çok.
Şeyh Galip yani kendinden önceki pek çok şairi okuduğunu eserlerinden görüyoruz. Divanında birçok şaire nazireler yazmış. Geleneksel bir edebiyatta bir tek kişiden etkilenmekten söz edemeyiz. Yani gelenek ona dahil olduğunuz zaman o külliyata ait her şeyi az çok okumanız gerekir. Ve belli kalıpları olan estetik kuralları, kelime kadrosu belirlenmiş olduğu için bir tek şu şairden etkilenmiştir. Söz edemeyizdir. Ama Şeyh Galibi divanında ve Hüsnü Aşkı'nda daha çok da bir divanında gördüğümüz şeyle Sebki Hindi dediğimiz İran'da 16. yüzyılda başlayan ve sonra Türk edebiyatını 17. yüzyılda etkileyen Sebki Hindi şiirinin bir takipçisi sayarız. Bu Sebki Hindi'de de Şevket-i Buhari özellikle önemli bir etkisi olmuştur Şeyh Galip üzerinde. Ona Şevket-i Rum diyorlar. Rum'un yani Rum Anadolu demek malum. Anadolu'nun Şevketi diye anılıyor. Şimdi 18. yüzyılda aslında o Sebki Hindi akımı bitmiş oluyor. Fakat yani mahallileşme cereyanı ortaya çıkıyor. Ama Hoca Neşet diye bir dönemin büyük şairi. Şeyh Galip'in de hocası olan bir şair. Etrafında gençleri topluyor. Onlara Farsça öğretiyor. Şeyh Galip o Farsça derslerinden bu Sebki Hindi'ye ilgi duyuyor ve bu yolda ilerliyor. Aslında hani Türk edebiyatında o dönemde yaygın olmamakla birlikte Şeyh Galip Sebki Hindi'nin de zirve şairlerinden biri oluyor diyelim.
Peki Hüsnü Aşk'a gelecek olursak değerli hocam o büyük aşk ama tabii içinde pek çok simgeleri, sembolleri barındıran büyük aşk demek belki daha doğru. Biraz konusundan bahsedebilir miyiz dinleyicilerimize? Sonrasında da detaylarını sizden rica edelim.
Konusuna geçmeden önce sözü hikayeyi mecazla söyleme edebiyatın temel unsurlarından biri. Mecaz sözü başka bir anlamda kullanmak, kendi anlamı dışında kullanmak. Edebiyat sanatı, güzel sanatlar içerisinde bir söz sanatı ve sözü en güzel şekilde kullanmak
sanatı,
olması etkili
için galiba,
kullanmak sanatı. Bu mecazlı söyleyişi biz mesnevi geleneği içerisinde çokça görüyoruz. Dilin zenginliğini sağlıyor mecaz. Biz bu mecaz dilini aslında çocukluktan, masallardan itibaren tanıyoruz. Bize hayat, anne babamız tarafından bu masal, mesel diliyle, misal diliyle anlatılıyor. Mesnevi geleneği Bu masalsı dilin aslında bir devamı diyebiliriz. Konuyla ilgili sözün başında Mevlana'nın bir beytini hatırlatmak isterim. Diyor ki Mevlana, en güzeli güzellerin sırrını başkalarının hikayesi içerisinde anlatmaktır. Başkalarının hikayesinde sırrı anlatmak. İşte burada iki kavram var. Güzellerin sırrı, sır ve hikaye. Mesnevi sırrı hikaye ile anlatmak demek. Sır nedir? Aslında insanın bu dünyadaki en büyük sorusu. Yani nereden geldik, nereye gidiyoruz biz? Burada neyiz? Bu başımıza gelenlerin anlamı nedir sorusu. Bu soruya şairler, edipler çeşitli misallerle, çeşitli meselelerle cevaplar vermişler. Bunlara bizim kültürümüzde mesnevi formunda eserler bu geleneği devam ettirmiş. Hüsnü aşk mesnevisini bu geleneğin içinde hikayeyi başkası üzerinden anlatma geleneği içerisinde şöyle konumlandırabiliriz. Şimdi hikayeyi başkası üzerinden anlatma muhatabı incitmemek açısından gerekli bir şey. Şair, sanatkar şair sultanlarla muhatap. Yüce maddi ve manevi bakımdan yüksek makamda insanlarla muhatap. Onlarla konuşurken de alelade bir dil kullanamazsınız. Ya da ona öğüt verir gibi konuşamazsınız. Mesela onu eleştirecekseniz eleştiremezsiniz. Onu bir başka dille, dolaylı bir anlatımla belki eğitmek ya da eleştirileri dile getirmek
gerekir. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla.
Evet, bu anlayış. Bu ta eski Hint'teki Kelile ve Dimne'den gelir yani. Daha sonra pek çok bizim Kutadgu Bilgimiz de böyle bir niteliğe sahiptir. Kelile ve Dimne'de hayvanlar üzerinden anlatılır. Diğer eserlerde özel adlar, mesela Leyla ve Mecnun, Ferhad-ı Şirin gibi kahramanlar üzerinden ve bir aşk teması etrafında hep kurgulanır şey. Aslında anlatılan hikaye bir aşk hikayesidir zahirde ama orada Fuzuli'nin bir beytini not almıştım bulursam. Leyla ile Mecnun hikayesi hakkında. İşit derdi dilim, efsaneyi Mecnun'a meyletme. Kim ol efsaneden? Hem anlanan mutlak bu mazmundur. Benim derdimi dinle diyor. Mecnun'un efsanesini boş ver, ona meyletme. Yani bir Leyla ile Mecnun hikayesi okuyorsun ama aslında o benim hikayem diyor. İşte güzellerin sırrını başkasının hikayesinde anlatmak bu.
Evet. Yani, aslında bu biraz yaşa da bağlı. Belki hani genç yaşta bir delikanlı, bir genç kız okusa belki onu aşk olarak algılayacak ve detayını bilmeyecek. Ama hani biraz daha bu konuda olgunluğa ermiş, daha fikir ve bilgi sahibi olmuş biri okusa aynı hikayeyi çok daha farklı
aslında işte
şeyler
hissedecek. Edebiyatın güzel yanı bu. Yani sözü farklı algı düzeylerinde farklı anlaşılabilir şekilde söylemek. Tecrübesiz biri, işte insani bir aşkı yaşayan biri orada kendi hikayesini görecek. Evet. Ama bir başkası bunu başka türlü yorumlayabilecek. İşte şair zaman zaman buna da dikkat çekiyor. Hüsnü aşk da şimdi bu hayvan hikayeleri, özel isimlerle anlatılan hikayeler geleneği dışında bir de duyguların hikayesini anlatan bir eser. Yani böyle de bir gelenek var. Ta bu 12. yüzyılda Sühreverdi ile başlıyor. Munisul Uşşak diye bir eserinde Sühreverdi aklı böyle alegorik bir dille anlatıyor. Üç farklı bilginin verildiğini, kendini bilmek, Rabbini bilmek ve kendinden başkalarını bilmek şeklinde. Ve kendini bilmekle aşk, Rabbini bilmekle hüsn, güzellik ve başkalarını bilmekle de hüznün ortaya çıktığını söylüyor. Bundan sonra Fettahi diye yine İranlı bir şair bir mesnevi yazıyor, Hüsnü Dil diye. Sonra Fuzuli'nin Hüsnü Aşk diye de bilinen Sıhhat-ı Maraz diye bir mesnevisi var. Bunlar bizim Şeyh Galip'in Hüsnü Aşk'ından önce bu duyguların veya soyut kavramların hikayesini anlatan öncü eserler diyebiliriz. Şeyh Galip bunları belki elbette görmüştür, bunlardan etkilenmiştir ama onun eserinin bir taklitten ibaret olduğunu söyleyemeyiz.
Yine soyut kavramlar somuta dönüştürülerek anlatılıyor.
Soyut kavramları kişileştiriyor.
Kişileştiriyor.
Yani güzellik kavramını, aşk kavramını, aşk duygusunu, bunlar sıfatlar yani. Hı hı. Aşk sıfatı, güzellik sıfatını kişinin yerine koyuyor. Evet. Adını değil de Leyla, Mecnun, Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet değil.
Duyguyu
isimleştiriyor. Duyguyu somutlaştırıyor, kişileştiriyor ve anlatıyor. İşte böyle bir eser Hüsnü Aşk. Farkı bu, üstünlüğü de bu ve bunu çok başarılı bir şekilde yapıyor. Kısaca şu konusunu size
lütfen
biraz okumaya çalışayım. Arapların içinde Beni Muhabbet, sevgi oğulları diye anılan bir boy var. Bu boyun Temmuz ayının güneşinden başka giyecekleri, dünyayı yakıp kavuran yalımdan başka içecekleri bir şey yok. Ovaları gam şişesinin kırıklarıyla, kumlar sayısınca matemle dolu, yasla dolu, çadırları mahrumiyet ahının dumanı. Sohbetleri ney gibi feryattan ibaret. Tasavvur edebiliyor musunuz? Yani ateşler içerisinde bir kabile, insanların benizleri hep solgun, ateşler yiyip içiyorlar, kumlar sayısınca dert ve elemler içerisinde.
Bu kabile de bir, yine bir duyguyu mu anlatıyor yoksa bir kişiyi mi anlatıyor, bir topluluğu
yani
mu anlatıyor?
Belki bu dünya hayatını anlatıyor, bu dünyanın
bir yansıması,
yansıması
gibi.
Yani insan bu dünyada böyle bir sürü dert ve elem çekiyor, her insan. Dolayısıyla öyle bir kabile tasvir ediyor.
Evet.
Çadırları mahrumiyet ahından, ektikleri kıvılcım tohumu, biçtikleri paramparça gönül, böyle bir tasvirle başlıyor hikaye. Ondan sonra bir gece büyük bir hercümerç, bir karmaşa yaşanıyor. Depremler, şimşekler yer yerinden oynuyor ve o gece de aynı kabileden iki çocuk dünyaya geliyorlar. Birinin adını Aşk koyuyorlar, erkek çocuğun adını. Kızın adını da Hüsn koyuyorlar. Ve o çocuklar doğunca o kargaşa da diniyor. Hmm. Ve kabile büyükleri bir araya gelip bu çocukların kaderinin bir olduğunu düşünüp bunları ileride evlendirmeye karar veriyorlar. Çocuklar büyüyor. Daha sonra bir okula başlıyorlar. Monlay-ı Cünun'un medresesine başlıyorlar. Okulun adı Edep Mektebi.
Hmm, bu da aslında sanki bunlar bir sembol gibi değil mi?
Hep semboller. Evet, bunları hep böyle kişileştiriyor. Çılgınlık hocası, Monlay-ı Cünun. Çılgınlık dersi, aşk dersi veriyor Edep Mektebi'nde. Birbirine vuruluyor bu gençler. Birbirini okulda tanıyınca aşık oluyorlar ve mana mesiresinde, gezinti yerinde Feyz Havuzu'nun kenarında birbirini görüyorlar ve aşık oluyorlar. Sonra bunların aşkını Hayret diye kaba ve güçlü bir
yine bir duygu,
kabile büyüklerinden biri. Hayret duygusu.
Evet.
Bunu engelliyor. Sonra onların arasında Sühan söz aracı oluyor. Onların iletişimini sağlıyor. Ve bunların birer de bakıcıları var. Aşkın Gayret, Hüsnün de İsmet diye bakıcıları. Onlar yardım ediyor ve bir macera başlıyor. Hayret onları ayırınca kavuşmak için büyük
mücadeleler
veriliyor. Hikaye biraz uzun, vaktimiz de kısa sanırım.
Evet hocam, evet, yavaş yavaş son dakikalarımıza
aslında
giriyoruz.
Aslında bu hikayeyi
nasıl okuyacağız? Hani, aslında o en önemlisi galiba. Nasıl biliyor, okumalıyız anlamında? Belki dinleyicilerimize
yani,
kolaylık
bu
sağlayabiliriz.
Bu hikaye hani dış dünyada yaşanmış bir hikaye gibi anlatılıyor. Ama bu semboller, bu kavramlar bize hakikati, bizim hakikatimizi anlatıyor.
Hı hı.
Güzellik, aşk kavramları hep içimizde. Hikayenin sonunda anlaşılıyor ki hüsn ile aşk ayrı kişiler değil.
Aslında o
aynı kişiler. Evet, o birliği şey yapıyor. Zaten bizim mesnevi geleneğimizin temelinde bu tasavvufun vahdet-i vücut anlayışı da etkili olduğu için birlik anlayışı, bütün o karmaşanın sonunda birliğe ulaşılan bir öykü.
Mutlu sonla bitiyor değil mi hocam?
Evet, vuslatla bitiyor ama bizim geleneğimizde vuslatı anlatmak yoktur.
Evet.
Bunu Şeyh Galip kendinden önce aslında bu eseri yazma sebebini söylerken de ortaya koyuyor. Nabi'yi eleştiriyor. Nabi'nin Hayrabat diye bir eserinde bir düğün sahnesi, bir gerdek gecesi tasviri var. Şeyh Galip bunu çok ayıplıyor ve kınıyor. Bizim hikayeler hep vuslat anında sükutla bitiyor.
Hmm.
Vuslat bir başka bahara kalıyor aslında. Evet. Hep böyle Leyla ile Mecnun da mezarda kavuşuyorlar. Burada da vuslatı anlatmıyor şair ama.
Ama o birliği anlatıyor. Evet. Mutlu sondan kastım da aslında oydu. O birliğe sonuçta ulaşıyorlar.
Evet.
Değerli hocam, daha aslında neler neler konuşurduk ama süremizin kısıtlı olması nedeniyle ancak böyle biz tadımlık olarak dinleyicilerimize Hüsnü Aşk'ı anlatmış olduk. Onlara belki küçük de olsa sembollerin ve simgelerin bir arada olduğu bir kapı sunduk. Eğer okumak isterlerse sizin bize getirdiğiniz Hüsnü Aşk Muhammed Nur Doğan'ın açıklamalarıyla bu kitabı edinip okuyabilirler. Öyle değil mi
tabii
hocam?
Tabii Muhammed Nur Doğan hocamız biraz şerh niteliğinde bir sadeleştirmeyle bu eseri yayınladı. En son yayın o. Daha önce de pek çok çalışma var. Gölpınarlı'nın, Hüseyin Ayan, Orhan Okay hocalarımızın yayınları var. Son yayın olarak ve piyasada da bulunabilecek bir kitap olarak Muhammed Nur Doğan hocamızın Hüsnü Aşk adlı
metin,
eserini,
nesre, çeviri, notlar ve açıklamalarla birlikte okuyabilirler. Evet. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Ağzınıza sağlık
ederim.
Verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ebubekir Sıddık Şahin stüdyo konuğumuzdu. Değerli hocamıza verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hem Şeyh Galip'i andık hem de Hüsnü Aşk'ı sizlerle buluşturduk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Thank you.
aşkın şarkısı oldun. Her hece can kattın yalnız ömrüme. Sensiz olamam, sensiz yapamam. Bir tek sen derman gönlüme. Hasret
kuşun kanadını üfledik selamımızı, gönderdik uzak diyarlara. Şarkılarımız hasretin kalp çarpıntısı. Dağlar, yollar, denizler açtı sesler, sesimiz. Dostluğunuz, yol arkadaşlığınız, tek isteğimiz. Biz burada ama bir nefes kadar yakınız. Sesimize ses verin, çoğalalım, çiçekler açsın yüreklerimizde. Çünkü sıcacık bir dost sesidir hayatın sesleri.
Yaşayan Türküler.
Hem okudum hem de yazdım. Çorum köylerinin birinde Hatice diye bir kız yaşarmış. Köyün fakir ailelerinden birinin kızı olan Hatice'nin çocukluğu, yokluk ve darlıklar içinde geçmiş. Hatice, rençberlik eden ailesine koyun davar güderek yardım edermiş. 15 yaşına geldiğinde acı bir tren kazası sonucu annesini ve babasını kaybedince, köyün ağalarından Eşref Ağa'nın çiftliğine ırgat olarak gitmiş. Gel zaman, git zaman, ağanın öteki ırgatlarından İsmail'e sevdalanmış. Kara sevda derler buna, ferman dinler mi hiç? İsmail'le Hatice evlenmeye karar vermiş. İsmail gidip derdini ağaya açmış. Ağam, bizi evlendir, kulun kölen oluruz. Sözü uzatmayalım, ağa bu iki genci evlendirmiş. Günler, aylar, hatta yıllar geçmiş. Hatice ile İsmail'in çocukları olmamış. Hocaya gitmişler, okutup üfletmişler. Fakat nafile. Nihayet tam 7 yıl sonra bir çocukları olmuş İsmail ile Hatice'nin. Mutluluktan deliye dönmüşler. Küçük çocuğun adını Mehmet koymuşlar. Gel gelelim, kara talih gülmedi mi insanın yüzüne? Öyle gülmez gidermiş. Bir gece Mehmet aniden hastalanıp ölmüş ve olanlar olmuş. Bir kez daha kararmış dünyaları Hatice ile İsmail'in. 15 günlük yavrusu beşikte cansız yatarken Hatice gelin gözyaşları içinde bu türküyü yakmış. Hem okudum, hem de yazdım. Yalan dünya, senden bezdim of. Dağlar koyağını gezdim. Yiten yavru bulunur mu vay? El yazıya, el yazıya. Duman çökmüş çöl yazıya of. Kurban olam, kurban olam. Beşikte yatan kuzuya vay. El veriyor, el veriyor. Orta direk bel veriyor ol. Açtım baktım al yorganı. Mehmet'im can veriyor vay. Atalardan aldım öğüt. Derelere diktim söğüt of. Hep kırılsın avşar eli. Mehmet gitti, baba yiğit vay.
Hem okudum hem de yazdım.
yaşayan türküler. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde Yaşayan Türküler köşemizde Mustafa Murat Bayram'ı dinledik ve böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor, yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında birlikte oluncaya dek şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Adımız
Hayatın Sesleri.